Ayrım 17.
O ışık topu bir daha geldi, üstlerinden geçti. Kavalın sesi sürdükçe de onlar düşlerindeki cennetin esrikliğinde uçuyorlardı. Kavalın sesi kesilince herkes esrikliğinden ayrılıp gözlerini açtı. Bu havayı çocukluğundan bu yana dinleyen Baytar Cemil de kendine geldi. Uso sesten söze geçecekti, kavalını kucağına yatırdı. Baytar Cemil, "Uso şimdi sesten söze geçecek," dedi. "O şimdi bize Ulu Dengj Bey Fakije Tayran'ın kıssasından başlangıcını çaldı. Az sonra da dil ile söyleyecek bize onu. Uso bana dedi ki, kıssanın can alıcı yerlerini sen de Türkçe söyle," dedi. Ve Uso başladı. Ve Uso kendini kaptırdı. Ve dinleyenler kendilerini Uso'nun büyülü sesinin düşlerine bıraktılar. Ve Baytar Cemil kendinden geçti. O gece Uso sabaha kadar kavaldan söze, sözden kavala Fakije Tayran'ın kılamını söyledi. İkinci, üçüncü günde Uso coşkunluğu gittikçe sel gibi kabararak kıssayı tan yerleri ışırken bitirdi. Ve herkes evine mutlu, sevincinden uçarak mest olmuş dağıldı, yataklarına girer girmez uyudular. Yalnız Poyraz'la Zehra'nın gözlerine uyku girmedi. Gerije Bota'nın Cizre şehrindeki emirlerin Bırca Belek Sarayı'na aşağı Mezopotamya'dan bir Dengj Bey geldi, Gerije Botan emirinin önüne diz çöküp eski destanlar söyledi. Emir Dengj Bey'i böylesine sevdi ki aylarca onun dizinin dibinden ayırmadı. Şehrin ileri gelenleri de emirin sarayına dadandılar. Sarayın geniş salonlarında Dengj Bey'i gecelerce dinlediler. Dengj Bey'in en kısa kılamı bir hafta sürüyordu. Sonra Dengj Bey emirden destur istedi. Saraydan ödüllerle çıkan Dengj Bey'i Cizre halkı kuşattı. Hep birlikte şehrin alanına gittiler. Dicle kıyısındaki büyük bir kahveye oturdular ve gün kavuşurken kahve ağzına kadar doldu. Dengj Bey önce kavalla açış yaptı, ardından da çok eskilerden kalma kılamı başladı. Destanda kuşlar uçuşuyor, binlerce ceren çölü bir baştan bir başa kırmızı seller gibi geçiyordu. Cizreliler uzun bir süre bu hiç duymadıkları kılamları söyleyen, hiç duymadıkları havaları kavalla çalan Dengj Bey'i bütün kış bırakmadılar. Dengj Bey'in sesinde bütün çöl, çölü kuşatmış dağlar, yaylalar, ağzına kadar binbir çiçekle dolmuş koyaklar, deniz kıyısındaki verimli ovalar, ovalardaki bataklıklar, bataklıklardaki bin bir kuş türü, bin bir renk, savaşlar, dünya güzeli kuşlar, padişahlar, vezirler, cerenler, geyikler, bin bir donda atlar dile geliyordu. Dengj Bey bütün dünyayı Cizre şehrine getirmişti. Cizre insanları bu ulu Dengj Bey'den sonra artık başka insanlardı. En azından daha mutlulardı. Dillerinden bir kuş düşmüyordu. Bu sesi duyulup da kendi hiç gözükmeyen bir tansık kuşu. O kuşun sesini de yalnız ermişler değil, yüreği pirupak olanlar duyardı. Kuşu görenler de ölümsüzlüğe kavuşurlardı. O kuşun sesini dünya kurulduğundan bu yana duyanlar onu aramaya çıkmışlar, ölünceye kadar aramış bulamamışlardı. Kuşun kılamını duyan her insanın yüreğine bir umut ışığı düştü. Yedisinden yetmişine kadar herkes o kuşun sesini duymaya, sonra da aramaya düşledi. Ve birçok genç yollara düştü. Kimi Akdeniz kıyılarına, Amanos Dağı'na, Toroslara, Çukurova'ya, kimi Van Gölü'ne, kimi Zanos, Sincar Dağları'na, kimi Laliş Koyağı'na gitti. Faki gençti, yakışıklıydı. İri ceren gözleri, yeşillenen kıvırcık kara sakalı, dudaklarından düşmeyen gülümsemesi, giydiği şal şapik ayaklarındaki işlenmiş dana derisinden yumuşak çarıyla göreni büyülüyordu. Cizre'den kuşun sesini ilk duymaya çıkan kişilerden biri de Fakidi. Önce yönünü Amanoslara döndü. Amanos dağlarında Alevi Kürtler yaşardı. Onları buldu. Alevi Kürtler onu iyi konukladılar. Dağda daha gün ışımadan uyanıyor, ormanın içine çıkıyordu. Kulağı kuşun sesindeydi. Çok kuş sesi geliyordu dört bir yandan ya, seslerin arasında o kuşun sesi yoktu. Ne biliyordu o kuşun sesini? Dengj Bey söylemiş, O ulu kuşun sesi bütün sesler içinde ayırt edilir demişti. O kuşun sesini duyan kendinden geçer, sevinçten deliye döner, anasından yeni doğmuş gibi olur demişti. Amanoslar'da aramadık dağ, tepe, orman, çay, pınar bırakmadı. Bütün dağı kulağa kirişte, köşe bucak dolaştı. O kuşun sesine benzer ses duyamadı. Oradan Çukurova'ya indi. Çukurova baştan aşağı ormanlık, bataklık, kamışlık, sazlıktı. Her bataklıkta yüzlerce kuş türü üst üste ötüşüyor, sesleri ovayı dolduruyordu. Özellikle flamingolar uçunca güneş tutuluyor, gökyüzü pespembe oluyordu. Bütün Çukurova'yı, bataklıkları dolaştı, çok kuş gördü, çok kuş sesi dinledi. Dağlara çıktı, yörük çadırlarında geceledi. Çok kimseye sesi duyulup da kendi gözükmeyen kuşun sesini duyup duymadıklarını sordu. Hiç kimse böyle bir kuşu görmemiş, böyle bir sesi duymamıştı ya, kadim zamanlarda böyle bir kuşun sesini duyanlar varmış. Bu kuşun sesini hekimler hekimi Lokman Hekim de duymuş. Lokman Hekim, kuşun sesini duyunca ermiş mertebesine erişmiş. Artık dağda, bayırda, ovada, çölde, her nerede dolaşırsa dolaşsın, bütün çiçekler, otlar, çalılar, ağaçlar dile gelip hangi hastalığın devası olduklarını ona söylüyorlarmış. Lokman Hekim de otları, çiçekleri, yaprakları topluyor, köy köy, çadır çadır, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşarak şifa dağıtıyormuş. Lokman Hekim böylece şifa dağıtarak 90 yaşını geçmiş. Bir gün Toroslardaki Pos Ormanı'nda dolaşırken o kuşun sesini duyup bir hoş olmuş. Bu sesi bunca yıl sonra gene duyduğuma göre bana yeni bir giz daha açılıyor demiş. Pos Ormanı'nı dolaşarak günlerce düşünmüş, sesin gizinin ne olduğunu anlamış. Pos Ormanı bir sedir ormanıymış. Her bir ağacı kalem gibi uzun göğe ağarmış, yaşlı ağaçlarının gövdesini üç adam el ele verse çeviremezmiş. Ağaçların yaşı belli değilmiş. Ben demiş Lokman, ölümün ilacını bu ormanda bulacağım. Başlamış aramaya. Bir gece seher yeli eser, tan yerleri ışırken kulağına uzaklardan gelir gibi duyulur duyulmaz bir ses gelmiş. Ses kuşun sesine benziyormuş. Kulak kesilip dinlemiş. Ben ölümün ilacıyım, ölümün ilacıyım, ölümün, ölümün ilacıyım diyormuş ses. Ses aşağıdaki bin yıllık ulu ağacın altında kaynayan pınarın başındayım diyormuş. Gün doğmadan beni oradan al. Ses kesilmiş, Lokman ağacın altına koşmuş, yeşil bir ot, dimdik, ışık saçıyor. Pınarın dibini, bütün yöreyi, uzunca bakınca gözleri kör edecek kadar ışığa boyuyormuş. Lokman gelmiş, pınarın başına durmuş, kalmış, bir türlü elini ota süremiyormuş. Böyle bir süre elini ota değdiremeden beklemiş. Sevincinden ne yapacağını bilemiyormuş. İşte ölümsüzlüğün karşısında neredeyse şafak atacak, gün doğacak, ölümsüzlüğün ilacı ışığa karışacak, bir kuş olup uçacak. Sevinç, telaş, ikircik, gün doğdu doğacak. Lokman bütün gücünü eline topladı, uzandı. Ot hemen ona doğru eğilip eline geldi. O da uzun otu aldı, koynuna soktu. Bedeni yanı yönü ışıdı. Bir ışık yumağı olmuş, koşuyor, koşarken geçtiği yerleri ışığa boğuyor, insanlara ulaşmaya çalışıyordu. Ovaya kadar koştu. O kadar yorulmuştu ki, ileride tepeden tırnağa apak çiçeğe durmuş ağaç gözüne çarptı. Ağacın dibine canını zor attı. Sevinçten yorulmuştu. Yere oturur oturmaz yandaki tümseyin üstüne başını koydu, hemen de uyuyuverdi. Ağacın dibinde derin, karanlık bir kuyu vardı. Derinliği ölçülemez. Dibi ışık görmemiş kuyudan uzun bir kara yıdan çıktı. Yılanın derisi otun ışığında menevişleniyordu. Yılan aktı geldi, Lokman'ın yöresinde üç kez dolaştı. Başını kaldırdı, Lokman'ın yüzüne uzun uzun baktıktan sonra koynuna girdi. Ölümsüzlüğün otunu aldı, çıktı. Ağzında yeşil ot ortalığı ışığa boğdu. Kara yılan kuşkuyla başını kaldırdı, Lokman'ın yüzüne baktı. Uyuyan yüz rahattı, mutluydu, belli belirsiz de gülümsüyordu. Yılan döndü, ağzında yeşil ot, kara sırtı menevişleyerek karanlığa hiç ışık işlememiş kuyunun ağzına geldi. Tam o sırada da Lokman Hoplayarak uyandı, vardı kuyunun başına durdu. Onu götüren kara yılan baş döndürücü bir hızla iniyordu. Lokman, yılan akıp gidinceye, ışık tükeninceye, kurşun geçirmez karanlığın kuyuya dolduruncaya kadar kuyunun ağzında boynu bükük bekledi. O gün bugündür tanyerleri ışıdı ışıyacak. Oradan geçenler her zaman çiçeği durmuş, o ulu ağacın altında bekleyen, kuyunun ağzına eğilmiş Lokman Hekim'in belli belirsiz karaltısını görürler. Fakije Tayran sordu, soruşturdu, bir dağın dibindeki ulu ağacı buldu. Ağacın dibinde bir de kuyu vardı. Kuyuya eğildi, kuyunun dibi taş gibi donmuş kapkara bir karanlıktı. O gece orada uyudu, uyandığında hiçbir kuşun sesini duymadı. Çok yer dolaştı, apak çiçeklere durmuş çok ulu ağaç gördü, o kuşun sesine benzer kuş sesi duymadı. Daha birçok yer, dağ, ova, deniz dolaştıktan sonra sılasını özledi. Babası Van Dağları'nın ortasındaki bir kentte otururdu ve yörelerin emiriydi. Konağı, konukseverliği dillere destandı. Kentte girerken babasıyla yolda karşılaştı. Babası onu görür görmez attan indi, kucaklaştılar. Babası koluna girdi, konağa yollandılar. Konağa vardıklarında kentin kalabalığı onları konağın bahçesinde bekliyordu. Emir, oğlunun onuruna 3 gün 3 gece şölenler verdi. Köylüler, koçerler kente döküldüler. Dengbejler, bilurvanlar da geldi konağa, görkemli bir toy kuruldu. 3 gün sonra baba oğul diz dize oturdular. Fakir söyledi, baba dinledi. Sıra Lokman Hekim'e gelince babanın gözleri parladı. Yılanın kaçırdığı ottan başka bir ot bulamamış mı Lokman Hekim? Madem ki otu bulmuş, ot da ona konuşmuş. Fakih, her şeyi herkese sordum, dedi. Otun Lokman'a seslendiği pınar gibi 1000 pınar kaynamış ormanın her bir yanından. Kuyuda çok karanlık, çok derinmiş. Baba en son sesi duyulup da kendi görünmeyen kuşu sordu. Onu göremedim, dedi Fakih. Sesini de duyamadım. Sen onu arıyordun, öyle mi? Onu arıyordum. Eski dengbejler böyle bir kuştan hep söz ederler. Sesini duyanlar varmış da yüzünü görenler yokmuş o kuşun. O kuşu dengbejlere göre çok insan aramış ama kimse görememiş. Niçin arıyorlarmış? Baba onun yüzüne uzun uzun baktı. Sen niçin arıyorsun? Fakir başını önüne eğdi, düşündü, ter içinde kaldı, başını kaldırdı, babasına baktı, başını gene eğdi. Uzun bir süre baba oğul böyle kaldılar. Sonunda fakir, ben o kuşu görmeliyim baba, dedi. O kuşu görürsem bir şey olacak. Baba ne olacak diye sormadı. Fakije Tayran evde 1 ay kaldı. Baba ona soydu, dayanıklı bir at donattı. Kemerine altınlar koydu. Heybesini sağlam çarıklarla giyitlerle doldurdu. Başta ana, baba, kardeşler, akrabalar, bütün kentliler hep birlikte Fakije Tayran'ı kentin dışına kadar uğurladılar. Fakih kentten Cizre'ye indi. Emire Bota'nın sarayı Burca Belek'e gitti. Emir onu iyi karşıladı. 3 gün konukladı. Sabahtan akşamlara, akşamdan sabahlara kadar konuştular. Emir'i en çok Lokman Hekim, Lokman Hekim'in koynundan ölümün otunu kaçıran kara yılan ilgilendirdi. Bizim buralarda da kara yılan meseleleri var, dedi. O kuşun sesini çok duyan var da kendisini gören yok. Belki sen duyarsın, belki de görürsün, kim bilir. Bir kuşun sesi varsa kendisi de vardır. Sesi insanı cennete götüren kuş kim bilir nerededir. Onu göreceğim. İnşallah görürsün, dedi. Emir eline damgasını verdi. Sıkıştığında bunu bu 2 nehir arasında kime gösterirsen sana yardım eder, dedi. Bir de Laliş koyağında. Yezidilere git. Benden onlara selam söyle. Kuşlar onlar için kutsaldır. Tavus kuşu da timsalleridir. Onlar senin kuş için belli ki bir şeyler bilirler. Fakih birkaç ay Mezopotamya'da Bedevi çadırlarında konuk kalarak çölü baştan başa geçti. Çok kuş sesi duydu. Göğe uzanmış gitmiş, çok hurma bahçeleri gördü. Çok ceren sürülerinin aralarından geçti. Cerenler ürkmediler. Kum fırtınalarına tutuldu, kumlar derisine sıvandı. Laliş koyağına vardığında değişmiş, yüzünün esmerliği daha da koyulaşmış, avurdu avurduna geçmiş, çıta gibi olmuştu. Lalişko yağında onu çok iyi karşıladılar. Babasının ününü duymuşlar, kendisinin de kim olduğunu biliyorlardı. Onu iyi ağırladılar. Kuşun sesini duyan kişileri de biliyorlardı. Kuşu arayan, buralardan gelip geçen çok da yabancı görmüşlerdi. Yalnız kuşu gören bir kişiyi ne görmüşler ne de duymuşlardı. Ben o kuşu bulacağım. Allah yardımcın olsun. Fakir tapınağa her girip çıktığında büyük kapının sağındaki duvarda 3 kıvrım olmuş, bir insan boyundan daha uzun bir kara yılan resmi görünüyordu. Kapının alnındaki kabartma kuş onu çok şaşırtmıştı. Yılan, Lokman Hekim'in otunu kaçıran yılan, o yılan, kuş kabartması da o kuş olmasın. Yezidilere bunu bir türlü soramadı. Büyük kapının solundaki duvarda da yazılar vardı. O yazıları şimdiye kadar kimse okuyamamıştı. Nasıl bir yazı olduğunu da kim görmüşse anlayamamıştı. Lokman Hekim buralara gelmiş olsaydı belki bu yazıyı okurdu. Belki de ölümün gizi bu yazılardaydı. Bu yazılarda büyük gizler yoksa Yezidi şeyhleri neden bu yazıların anlamını bilmiyorlardı? Şeyhler bu yazıları okuyamasalar bile dilden dile yazıların anlamı gelmeliydi. Ya da yazıyı bir okuyan bulunmalıydı. Yılan içinde, kuş içinde kimse bir şey söyleyemiyordu. Tapınaktaki evlerdeki halıların üstünde de tavus kuşunun resmi işlenmişti. Tapınaktaki evlerde horoza benzer tunç heykeller de gördü. Bu Yezidilerde birçok giz vardı. Durmadan onlara, şeytana, tavus kuşuna, güneşe tapıyorlar diye zulmediyor, onları öldürüyor, tükettik sanıyorlar, bir de bakıyorlardı ki yıllar sonra dağlara kaçıp orada çoğalmış Yezidiler, dağlardan inmişler, Lalişko yağına doldurmuşlar. Beyler gene dini bir uğruna Yezidileri kırıyor, kalanlar gene dağlara sığınıyorlardı. Düşmanları soylarını kuruttuk derken çoğalmış sağlıklı Yezidiler Sincarlardan Lalişko yağına iniyor, Şeyh Adi bin Misafir'in türbe tapınağına kavuşuyorlardı. Onların tükendiğini sanan Arap emirleri, Türk beyleri, Kürt mirleri bu işe şaşıp kalıyorlar. Şaşkınlıkları geçmeden hemen Yezidileri çoluk çocuk, kadın erkek kırmaya başlıyorlardı. Fakije Teyran Yezidilerin tarihini iyi biliyordu. Yezidiler Kürttü. Çok zengin bir Kürtçe konuşuyor. Kırımları üstüne çıkarılmış destanlar bütün Mezopotamya dilden dile dolaşıyor. Bu destanları duyanlar kulaklarına inanamıyor, acılar içine kıvranıyorlardı. İşin tuhafı, Yezidileri en çok da Kürt emirleri kırıyorlardı. Bir de Fakije Teyran'ın Lalişte öğrendiği bir gerçek vardı. Bu öldürülen, yüzyıllar boyunca kırıma uğratılan Yezidiler, insanın insanı öldürmesine her ne için olursa olsun sebepsiz karşıydılar. Fakih, Lalişti şeyhlerden onu şaşırtan bir şey daha öğrenmişti. Kadim zamanlarda Mezopotamya toprağının insanları hiç savaş bilmezlermiş. Kadim zamanlardan bu yana buraların siteleri, devletleri, halkları savaş bilmeden, savaş görmeden varlıklı, mutlu yaşarken başka ülkeden insanları bu mutluluğu, zenginliği, barışseverliği duymuşlar. Mezopotamya'nın üstüne yürümüş, taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmamışlar. Fakije Teyran bu barışçıl, bu kansız dünyayı duyunca anadan yeniden doğmuş gibi olmuş, içi arınmış bir çocuk sevincine, bir çocuk öfkesine erişmişti. Yezidileri öldürenler içten içe onların direnişlerine, insan canına saygılarına, ölüm karşısında insanlarını yitirmemelerine hayran kalıyorlar, gene de Yezidi kırımlarından kendilerini alıkoyamıyorlardı. ''Ben bu kuşu bulacağım.'' dedi fakir. ''Allah yardımcın olsun.'' dediler. Onu tapınağın avlu kapısına kadar uğurlayanlardan aksakallı şeyh de ''O kuşu görmek sana nasip olacak.'' dedi güvenle. Şeyhin arkasından gelen öteki uğurlayıcılar da ''Amin.'' dediler hep birden. ''Dağlara çıkıyorum. Atım tapınağa armağandır.'' dedi fakir. İçi pırıl pırıl arınmış, fakir dağların yolunu tuttu. Ve arkasından kimse, şu gencecik dünya yakışıklısı insanoğlu, o gözükmez kuşu bulup da, kuşu görüp de ne yapacak diye kendi kendine bile sormadı. Kadim zamanlardan bu yana o kuşu çok insan aramıştı. Daha da arıyorlardı. Kuşu arayanlar insanlara sora sora usanmışlar, hiç karşılık alamadıklarından da kuşu sormaktan vazgeçmişlerdi. Kuşun sesini duyanlar sırt küpüydüler, duymayanlar da susuyorlardı. Yönünü batıya döndü, Laliş'e gelirken gördüğü bir orman kadar geniş hurmalığa yürüdü. Hurmalar Pos ormanının yaşlı sedirleri kadar uzundu. Kuş hurmalığın içinde, kuytuluk bir yerinde olabilirdi. Bu geniş, ucu bucağı gözükmeyen hurmalığın kuytusundaki kuşu hangi insan görebilirdi? Görse bile o kuşu sesinden başka nasıl tanıyabilirdi? O kuşu şimdiye kadar kimse görememişti. Belli ki görmüşler tanıyamamışlardı. Bırca Belek Sarayı'ndaki Dengbej'den kuşu duyduğundan bu yana hep aklında bu vardı. Bu nasıl bir kuştu? Renkleri, iriliği, kanatları, ayakları, kuyruğu, gagası nasıldı? Bir yerinde bir işareti var mıydı? Bunu Dengbej'e sormak aklına bile gelmemişti. Kuşu yola çıktığından bu yana düşünüyor, onu türlü büyüklükte, türlü renklerde görüyor, düşlüyordu. Ama kuşu düşlediği hiçbir kuşa benzetemiyordu. Gözlerinin önünden durmadan kuşlar geçiyordu. Kuşu insanlara sormalı. O kuşun adını da kimse bilmiyordu. Anka kuşunun adı vardı. Anka'yı gören var mıydı? Bunun üstünde çok düşündü. Kimse de Anka'yı görmek için yollara dökülmemişti. Dengbej'in söylediğine göre o kuşun sesini duyan ölünceye kadar cennet içinde bir esriklikte yaşar, ölümsüzlüğe erişirmiş. Ne için arıyorsun o kuşu? Görmek için. Kulağa kirişte, günlerce hurmalığın içinde kuşu aradı. Her gün tan yerleri ışırken de kuşun sesini duymak için uyandı. Gün atarken bu çölün ucundaki hurmalıktan sayısız kuş sesi geliyordu kulağına. O kuşun sesi hangi sesti çıkaramıyordu. Ne demişti Dengbej? O kuşun sesini duyanlar büyülenirler. Hurmalıkta büyülenen bir ses duymamıştı. Alaşafak'ta hurmalıktan çıktı. Çıkar çıkmaz da bir ince çimenliğe düştü. Çimenler taze bir yeşillikte çölün ötelerine kadar uzanıyor, yeşillik göğün ışığına karışıyordu. Çimenliğin ucunda durdu, aşağı doğru daralarak akıp giden yeşili gün doğuncaya kadar seyreyledi. Karşı kumlu tepe bir altın ışıntısında çakıp söndükten sonra baştan aşağı ipiltiye kesti ve ipiltinin içinde bir kuş yükseldi. Mavisini dağıtarak ağır ağır göğe ağdı. Fakice Teyran yönünü dağlara döndü. Çok uzaklarda bakır rengi sıra dağlar tütüyordu. İpiltiye kesmiş tepeden gelen kuşun mavi gölgesi önüne düştü. Başını kaldırdı. Kuş üstündeydi ve yumuşak kadife mavisine dört bir yana dağıtıyor. Kanatları mavi ipiltilere boğulmuş kuş altın ipiltili kum tepesinin üstünden karşı dağlara uçuyor. Bir an gözden gittikten sonra dönüp geri geliyor. Fakinin bir minare boyu üstündeki kanatları uzayarak mavisini taşa toprağa, ağaca ota yayarak dünyayı maviye boğarak uçuyordu. Faki dağlara doğru yürüyor, üstündeki kuşun gölgesi de onun önünden kayıyordu. Gölgenin kanatları uzuyor, büyüyor, kısalıp bir lacivert top oluyor, sonra birden de kanatlar açılıyor, bir yana kayıp gidiyordu. Öğleye doğru Faki yoruldu. Dağların eteğine ulaşmıştı. Kokusu insanı kendinden geçiren pürenliğin içinde bir pınar kaynıyordu. Dibi çakıl taştı. Pınarın yöresini ince yeşil çimenler kuşatmıştı. Yolcu omuzundaki heybesini çimenlerin üstüne koydu, diz çöktü, suya eğilip yüzünü yudu. Çıkınını çıkardı, taze bazlama, otlu peynirle dürüm yaptı. Yezidiler heybesinin bir gözünü tandır, yufka ekmeği ve otlu peynirle doldurmuşlardı. Kuş geniş kanatlarıyla tam üstünde süzülüyor, pınarın dibine çöken gölgesi çakıl taşlarını, pınarın sularını maviliyordu. Faki o gün dağları tuttu, ağaçlardan yapılmış küçük bir çoban kulübesine konuk oldu. Yaşlı çoban onu iyi karşıladı. Bir ceren sürüsünün çobanıydı. Ona ceren yahnisi, bulgur pilavı, ceren peyniri yedirdi ve gece yarısına kadar konuştular. Ceren çobanı görmüş geçirmiş bir insandı. Bu dağlar üstüne, insan üstüne çok şey biliyordu. Gözlerinin, Faki'nin gözlerinin içine dikti, uzun uzun baktı. Faki gözlerini kaçıramadı. Sen de mi o kuşu görmeye geldin? Ben de. Sen hangi beyin oğlusun? Fakice Teyran kim olduğunu söyledi. Geç yattılar, erken uyandılar. Ceren çobanı da ona büyük bir çıkın yiyecek koydu. Yiyeceklerin içinde güneşte kurutulmuş ceren etinden çaman da vardı. Ceren çobanı kahvaltıdan sonra fakiyi cerenlerin ağılına götürdü. Yüzlerce ceren bir aradaydı. Kızıl bir parıltıydı her yan. Bir ağılın kızıltısının üstünde kuşun masmavi gölgesi düştü. Bütün yöre mavilendi. Fakir başını göğe kaldırdı. Bu mu o kuş? Ceren çobanı, bilemem dedi. Fakir Jeteyran ormanın yolunu tuttu. Orman ulu bir ormandı. Uzaktan, yeryüzünün üstüne çökmüş karanlık bir gece gibiydi. Çekinerek, böyle sihirli kuşlar ancak böyle ormanlarda yaşar diyerek, ürpererek ormanın içine daldı. Başını kaldırdı, ağaçların doruklarının üstünde mavi kuş süzülüyor, arada bir de başını yan yatırıp aşağı bakıyordu. Üstündeki kuş da çalıları yararak bir uçurumun başına geldi. Çok aşağılarda kımıldayan karartılar gördü. Karartılar insan mı, at mı, deve mi, sığır mı belli olmuyordu. Uçurumun tam dibinden akan su bir parmak kalınlığında gözüküyordu. Fakir geriye, ormanın içine döndü. Bir pınar aradı, buldu. Aradığı kuş, olsa olsa bu ulu ormanın içinde yaşardı. Ağaca sırtını dayadı. Pınarın dibi ak, kırmızı, yeşil, kara çakıl taşlıydı. Işık gibi su kaynıyordu. Gün battı, ortalık karardı, orman uğuldadı. Yabanıl hayvanların sesi ortalığı doldurdu. Fakir sabaha kadar gözünü kırpmadı. Pınarın yanındaki ağaca belini dayamış, iki büklüm olmuş, öylece kaldı. Gün ışır ışımaz, kahvaltısını yapmadan, pınardan bir damla su içmeden, günün doğduğu yana aldı yatırdı ya, 50 adım bile atamadan çalılara, ağaçlara takılıp yere yuvarlandı. Kalktı, elleriyle kendine yol açarak ancak ağır ağır ilerleyebiliyordu. Bir akarsuyun yanına geldiğinde şalvarı, mintanının kolları parçalanmış, elleri kolları yırtılmış, bedeni sırtında ağır taşlar taşımış gibi ağrıyordu. Suyun kıyısının çimenlerinin üstüne çöküverdi. Biraz kendine gelince yukarıdan sesler duydu. Yorgunluktan ölmesine karşın ayağa kalktı, seslere doğru gitti. Onu daha çadırlara varmadan iri çoban köpekleri karşıladı. Yaşlı bir adam yerden aldığı taşlarla köpekleri kovaladı. Yolcunun koluna girdi. 7 göbekli bir çadıra götürdü. Bu yorgunluk, bitkinlik içindeki fakir çadırın içine girince şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Şaşkınlığı azıcık geçince yaşlı kişinin kolundan kolunu çekti, dışarıya çıktı, çıkar çıkmaz da göğe baktı. Gökteki kuş yıldızların altında kıpırdamadan süzülüyordu. Dışarı çıkan yaşlı adam da çadırın üstünde süzülen kuşu gördü. Hemencecik de çadırın içine kaçtı. Fakir de arkasından. Yörükler Bey'in çadırına bir konuğun geldiğini duydular. Derim evinde toplandılar. Bey ile fakir yemekleri yedikten sonra derim evine gitmek için dışarıya çıktılar. Gökyüzü dupduruydu ve yıldızlar üst üsteydi. Yıldızların altında kuşun mavi karartısı öylece süzülüyordu. Derim evinde beyin kalın minderi onu bekliyordu. Oradakiler hep birlikte ayağa kalktılar. Bey ile konuk yerlerine oturuncaya kadar ayakta beklediler. Bey ile fakir yan yana yerlerine oturuncaya kadar kimse konuşmadı. Beyden başlayarak herkes değerine göre toprak çadırın içinde sıralandı. Çadırın tepesindeki delikten birkaç yıldız gözüküyordu. Bey minderine oturur oturmaz fakir Jeteyran'ı tanıttı. Konuk, bugün bizim çadırın önünde, üstünde her bir kanadı iki kulaçtan daha uzun bir son mavi kuşla geldi. Kuş dünyayı maviye boğdu. Orman, toprak, akarsu, çimenler, tepeler, dağlar, bizim çadırların üstü bile son maviye kesti. Kuş daha gökte duruyor. Gece bile maviye kesmiş. İsterseniz dışarıya çıkın da bakın. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Bey, kucağındaki uzun kavalı, orta yere bağdaş kurmuş oturan Dengbej'e gözetti. Dengbej, kavalını dudaklarına götürdü, çalmaya başladı. Fakir Jeteyran, şimdiye kadar böylesine kaval çalan ne bir Dengbej ne de bir çoban görmüştü. Dengbej'i dinledikçe kendinden geçiyordu. Dengbej bir süre sonra destana başladı. Sesi de kavalından daha dokunaklıydı. Sabah oldu, gün doğdu, derim evinden dışarıya çıktılar. Mavi kanatlı kuş gelmiş, derim evinin bir kavak boyu üstünde süzülüyor, sabahın taptaze ışığında tüyleri yalbırdıyordu. Bey başını göğe kaldırdı, bir süre kuşa baktı. "Ben bu kuşu buralarda hiç görmedim," dedi. Öteki koçerler de, "Bu kuş buraların kuşu değil," diye hep birden Fakije Teyran'a baktılar. Fakije Teyran, "Buraya birlikte geldik," dedi alçak gönüllü. Kalabalık dağıldı, beyle Fakide beylik çadırına gittiler. Çadırın içini yoğun bir süt kokusuyla taze tandır ekmeği ve petekli bal kokusu almıştı. Sofraya oturdular. Sofrada üstü ayran kabarcıklı bir tereyağı topağı da duruyordu. Sofraya hatun da geldi. İkisi birden ayağa kalktılar. Hatun, "Dünden beri üstümüze son mavi bir kuş uçuyor. O geldiğinden bu yana dünya maviye kesti. Güneşten kopup gelen ışıklar da mavi esiyor." "Mavi esiyor," diye onu onayladı bey. Fakije Teyran da o kuşu bulmak için düşmüş yollara. "O kuş yok," dedi hatun. Bey ona kaşlarını çatarak sert baktı. O kuş yok da şu tepemizde dönen alamet de ne? Yeryüzünü, gökyüzünü maviye boyayan? Bu kuş o kuş olsaydı çoktan öterdi. Öterdi de biz de kendimizi cennetin ortasında bulurduk. O sesi bizi cennete götüren kuşu dünyada gören yok. O kuş yalnız Denkbej'in klamlarında var. Bilmiyorum neden, dünya kurulduğundan bu yana o kuşu arayan arayana. O kuşu bir gün insanlar bulacaklar. Görecekler, sesini duyacaklar. Fakih'e döndü, "Sen niçin arıyorsun bu kuşu?" diye sordu. "Salt görmek için. Gördüğün kuşun o kuş olduğunu nasıl anlayacaksın?" Fakih boynunu büktü. "Bilemiyorum. Ben de hep bunu düşünüyorum." Bey hatununa karşılık verdi. "Sesinden anlar. O sesi duyan kendinden geçer. Cennete de gider gelir. Ben o kuşu göreceğim." Kahvaltı bitti. Sofra kalktı. Fakir'in heybesine iki gözü de yiyecekle doldurulmuştu. Heybe getirildi. Fakir'in yanına kondu. Kuşlar üstüne bir sürü de konuştular. Sonra üçü birden ayağa kalktı. Fakir heybesini omuzuna attı. Dışarıya çıktılar. Koçerler çoktan gelmişler. Onları bekliyorlardı. "Kuştan yağmur gibi mavi ışık yağıyor üstümüze." Hep birden Denkbej'e baktılar. Oradakiler Denkbej'leri her şeyi bilirler, görürler diye içlerinden geçirdiler. Fakih yola düştü, hatun arkasından. "İnşallah muradına erersin yakışıklı oğlum. İnşallah tez günde daha yaşlanmadan o kuşun sesini duyar, ardından da görürsün. Uğur ola, Allah yolunu açık etsin," dedi. Önde Fakih ile bey, arkada yörükler, üstlerinde mavi kuş, önlerinde kuşun son mavi gölgesi, yedi göz köprüye vardılar. Orada kucaklaştılar, Fakih'i uğurlayıp döndüler. Telleri uçuşan mavi kuş, Fakih'in tam tepesinde uçuyordu. Köprüyü geçtiler, yolun soluğu yalçın kayalıklardı. Kayalar ipilti içindeydi, kıvılcımlanıyordu. Kuşun gölgesi önünde gidiyordu. Bir süre sonra gölge silindi. Fakih göğe baktı, kuş yoktu. İçi boş kalmış gibi oldu. Sağına soluna bakındı, her yan kayalıktı. Köşeyi döner dönmez yolun ortasında konmuş kuşu gördü. Kendisini bir mavi bulut içinde yüzer buldu. Kuşa doğru biraz yürüyünce mavi bulutla kuş siliniverdi. Yöresindeki kayalıkların yüzlerinde kırmızı eflatun çiçekler açmıştı. Öyle oldu, sıcak kızdırdı, koyaklardan mest edici bir koku geldi. Dağlar hep güzel kokar. Fakih hiçbir dağda böylesine esrikleşip uçmadı. Tam bu sırada da önüne kayalıkların yücesinden parmak büyüklüğünde küme küme kuş indi. Bir renk cümbüşünün ortasında kaldı. Kuşlar yöresine durmadan vıcırdaşarak dönüyorlar. Bir an geliyor susuyorlar. Susar susmaz da öne doğru gidiyor, gözden yitiyor. Hemencecik de geriye dönüyorlar. Yöresinde gene öterek uçmaya başlıyorlardı. Kuşların başını sığırcık büyüklüğünde pırıltılı apak bir kuş çekiyor. Kuşlar onun yöresine hızla dönerlerken ak kuş da onun bir kulaç önünde uçuyordu. "Belki bu ak kuştur o kuş," diye düşündü Fakih. Bir de sesi duyulsa. Bu kadar vıcırtı arasında onun sesi nasılsa seçilebilirdi. Fakih kuşların arasından yolu neredeyse seçemiyordu. Birden kendini bir suyun içinde buldu. Su incecik bir dereydi. Dereyi geçer geçmez kuşlar da gitti. Yalnız önünde o ak kuş kaldı. Öteki kuşlar bir daha gözükmediler. Fakih yoruldu. Ötedeki kayalığın dibinden kaynayan pınara vardı. Çiçeklerin ortasında oturdu. Ak kuş da geldi. Karşısındaki katmer sarı çiçekli çalının üstüne kondu. Fakir biraz dinlenip birkaç avuç su içtikten sonra heybesini açtı, çıkınını çıkardı, çimenlerin üstüne serdi, koçerlerin heybesine koyduğu keteyi, otlu peyniri, hızmandaki petek balını aldı. Tandır ekmeğiyle yemeye başladı. Fakir baktı ki dalın üstüne tünemiş kuş kendisine bakıyor. Hemen kalktı, eline bir parça ekmek aldı, ufaladı, kuşun çalısının hemen önüne geldi, kuşa bakarak kırıntıları yere koydu, bekledi. Kuş kaçmadı. Kıpırdamadan olduğu yerde durdu kaldı. Fakir dönüp yerine oturunca konduğu daldan indi. Fakir'e baktı, sonra ikircikli ilk gagayı ufalanmış ekmeğe attı. Az bir sürede yedi, bitirdi, uçtu, pınara geldi, suyunu içti, dalına döndü. Gün kavuştu, karanlık bastı, kuş dalından kalktı, geldi, fakirin başı yöresinde üç kez döndükten sonra gitti, dalına yeniden kondu. Fakir, daldaki kuşa bir süre baktıktan sonra heybesini başının altına koydu, uyudu. Gün ışırken uyandı. Kayalıkların arkasına gitti, çatladı, döndü, elini yüzünü pınarda yudu. Kuş başını kanadının altına sokmuş, daha uyuyordu. Heybeden çıkınını çıkardı, tandır ekmeğini aldı, birazını ufaladı, götürdü, çalının dibine döktü. Bu sırada da kuş kanadının altından başını çıkardı, kanatlarını açıp gerindi, çırpındı, suya uçtu. Fakirin önüne kondu. Başını kaldırıp indire indire suyunu içti. Oradan da gitti, çalının dibine kondu, çabuk çabuk ekmek kırıntılarını toplamaya başladı. Önce kuş yiyeceğini bitirdi, epey sonra da fakir. Fakir pınardan birkaç avuç su içti. Az sonra da kuş indi pınara, o da içti. Yola düştü, kuş gene öndeydi. Fakirin kapkara abanoz sakalı gün deyince yemyeşil oldu. Fakir yürüyor, kuş önüne geçmiş uçuyordu. Ak kuş o kadar aktı ki fakir onun ışığa karışıp yitecek sanıyordu. Bir de bu ak kuş o kuş olmasın diye düşünüyor. Ah, bir kezcik ötse sesinden o kuş olup olmadığı anlaşılır diyor, üzülüyor, kuşun ötmesini bekliyordu. O gün akşama kadar yol aldılar. Gün battı batacak ak kuş geldi, fakirin başının yöresine üç kez döndü, üç ışık halkası bıraktı, gitti. Yolun sağındaki, solundaki kırmızı, turuncu damarlı mor kayalıklar birdenbire karanlıkta kaldı. Fakir bir kayanın altına oturdu, yemeğini yedi, suyunu içti, yanına yönüne bakındı, ortalıkta kuşun karartısını göremedi. Yalnızlığı yüreğinin kökünde duydu. Yorulmuştu, bacakları sızlıyor, ayaklarının altı ateş düşmüş gibi ağrıyordu. Göz kapaklarında yıldızlar uyudu. Tan yerleri ışımadan kanat şapırtılarıyla uyandı. Korkuyla ayağa fırladı, sağa sola öne arkaya döndükçe kuşlara çarpıyordu. Yola kadar yürüyecek olduğu kuş duvarını aşamadı. Geriye döndü, kuşları yara yara kayalığın dibine ancak gelebildi. Ayakta duramadı, kanat şapırtılarından, kuş seslerinden neredeyse kulakları sağır olacaktı. Yumulduğu yerde gün ışıncaya kadar öyle kaldı. Gün ışır ışımaz da ayağa kalktı, kuşlardan hiçbir yer gözükmüyordu. İlk ışıklarla kuşların kanatları ipiltiye kesmiş, bir yanda hep bir arada turuncu kuşlar, öbür yanlarda mavi, yeşil, sarı, ak, mor, bakır rengi kuşlar, renkler hiç birbirlerine karışmıyor, her kuş kümesi kendi türlerinde uçuşuyorlardı. Her kuş kümesinin sesi de öbür seslere hiç benzemiyordu. Fakir öğleye kadar kuşlara baktı. Bu kadar kuşun arasından o kuşu seçmeye, sesini duymaya çalıştı. Hiçbir kuş o kuşa, hiçbir ses de o kuşun sesine benzemiyordu. Fakir bir esriklik içinde durmuş kalmış, bir renk cennetinin içinde yüzüyordu. Birden ne oldu, ne olmadı, kuşlar ikiye ayrıldı. Açtıkları yoldan ak kuş geldi, önünde kanatları pır pır durdu. Sonra da fakirin başı yöresinde üç kez döndü, üç tane ışıktan halka bırakarak başının yöresinde uçtu, gitti. Öteki kuşlar da onun arkasından çekildiler, gittiler. Fakir mutlu, kafasında kuşlar, o kuşu bir gün bulacağına inanarak yola düştü. Yol onu aldı, bir köye götürdü. Köy, yeşil, geniş bir ovanın ortasındaydı. Yöresi çepeçevre ormanlıktı. Köylüler onu eski bir dostlarıymış gibi karşıladılar. Bir emiri konuklar gibi konukladılar. Fakir köyde 3 gün kaldı. Köyün beyi onun ayaklarına çarık, üstüne giyit, bedenine çamaşır verdi. İran şahı gibi ağırlayıp yolun açık olsun, o kuş inşallah karşına çıkar diye uğurladılar. Fakir yeni çarığı, yeni giyitleriyle ovanın ortasındaki yola düştü. O yola düşer düşmez de karşı dağların üstünden 3 uzun turna katarı koptu, bu yana gelmeye başladı. Az sonra turnalar geldi, fakirin önüne indiler. Fakir olduğu yerde durdu kaldı. Hepsi de telli turnaydı. Fakir çok turna görmüştü. Sesleri hiçbir kuşun sesine benzemez, tuhaf bir sesti. Uzun bacaklı, uzun boyunluydular. Salınarak nazlı nazlı yürüyorlardı. Kanat uçlarının altından yeşil, kırmızı, sarı teller sarkıyor, güneşte yalbırdıyordu. Fakir salkım saçak sarkan tellere hayranlıkla bakıyordu. Nereden ne zaman geldiği belirsiz ak kuş hızla geldi, fakirin başı yöresinde 3 kez döndü. Döndüğü yerde 3 ışıktan halka kaldı. Sonra gitti, turnaların üstünde uçmaya başladı. Bir göğe ağıyor, bir turnaların arasına iniyordu. İndi, çıktı, çıktı, indi. İri, telleri üstü uzun, parlak bir turnanın başında 3 kez döndükten sonra bir ok gibi fırladı, uçtu, gitti. Turnanın başı yöresinde 3 altın halka kaldı. O gider gitmez hep birden turnalarda uçtular. Gökte 3 katar oldular. Fakir de yürüdü, düzlüğü geçti, bir ılgınlığa düştü. Ilgınlık karşı uzak dağın altına kadar gidiyordu. Ilgınlığın içinde gözün görebildiği yere kadar renk renk pampal açmıştı. Fakir dalmış, renklerin içinde yüzerek gidiyordu. Kulağa kirişte o kuşun yaşasa yaşasa böyle bir yerde yaşar diye düşünüyordu. Her an kuş sesini bekliyordu. Böyle düşünür beklerken önünden bir kuş parladı. Uçtu gitti. Sonra geriye döndü. Bir süre fakirin tam karşısında durdu. Kanatları som yeşil, gövdesi mavi, göğsü som sarıydı. Renkleri göz kamaştırıyordu. Elini uzatsa fakir kuşu tutacaktı. Elini uzatır gibi etti. Kuş yanındaki ılgın dalına kondu. Fakir 2 adım yana kaydı. Kuş dalda duruyordu. Elini uzatınca kuş kalktı. Öndeki çalıya kondu. Fakir çalının önüne kadar usulcacık yürüdü. Elini uzattı. Neredeyse kuşu yakalayacak. El 1 parmak boyu kadar yaklaştı. Kuşu tutacak. Kuş birden kalktı. Az ilerideki dala kondu. Fakir kuşa yaklaştı. Elini uzattı. Kuş avuçlarının içindeydi. Kuş elinden uçup yandaki dala kondu. Fakir elini uzattı. Kuş kaydı gitti. 3 adım ötesine kondu. Fakir elini uzattı. Kuş kaydı. Kuş da fakir böyle böyle dağın altına kadar geldiler. Fakir artık konacak dal kalmadı. Son konduğu dalda kuşu yakaladım derken kuş kalktı. Gökte güvercinler gibi birkaç takla attı. Geriye döndü, geldi, arkadaki dala kondu. Fakir bu sefer yakaladım derken kuş gene elinden kaçtı. Fakir olduğu yerde durdu kaldı. Kuş dalda yönünü fakire dönmüş bekliyordu. Göz göze gelmişler, büyülenmişler. Gözlerini birbirlerinden kaçıramıyorlar, bakışıyorlardı. Akşam oldu, gün kavuştu. Fakir ile karşı karşıya oldukları yerde kaldılar. Fakir yorulmuş, tabanları sızlıyor, bacakları titriyordu. Kuş da yoruldu diye düşündü. Fakir kuşa doğru 1 adım daha attı. Kuş yerinden kıpırdamadı bile. 1 adım daha, 1 adım daha, kuş kalkmadı. Fakir elini uzattı. Yakaladım derken kuş elinden kaydı, ilerideki dala kondu. Bu kuş o kuş olmasın. Ah, bir ötse de sesini duysam, dedi kendi kendine. Tam bu sırada yukarıdan alacakaranlığı yararak ak kuş indi. Fakirin başı üstünde 3 kez döndü. Işıktan 3 halka bıraktı. Vardı, öteki kuşun yanına kondu. Uzun bir süre daldan kalkmadılar. Karartıları yan yana öyle kaldılar. Fakir de yerinden kıpırdamıyor, onların karartılarından gözlerini alamıyordu. Fakir'in açlıktan midesi kazınıyor, dizleri titriyor, başı dönüyordu. Fakir şu kuşları bırakıp gideyim derken, kuşların ikisi 2 yerden ötmeye başladı. Ardından da uçtular, gittiler. Ak kuş giderken bu kez fakir'in başı yöresinde dönmedi. Fakir kuşlar gittikten sonra olduğu yere çöküverdi. Heybesini zorla açtı, çıkınından bir parça ekmek aldı. Ekmeği daha bitiremeden heybesini başının altına koydu, hemencecik de uyudu. Sabah daha gün ışımadan uyandı. Uyanır uyanmaz da üstüne süzülen mavi kuşla büyük ak kuşu gördü. Yüreğine bir güven, bir taze umut geldi, oturdu. Dağın dibinde ulu bir çınar yükseliyordu. Gökteki kuşlarıyla birlikte çınara gitti. Çınarın altında bir pınar kaynıyordu. Oturdu, çıkınını açtı, karnını doyurdu. Kuşlar yan yana daha üstünde dönüyorlardı. Kuşlar indiler, indiler, tam karşısına geldiler, süzüldüler. Kuşların mavisi, beyazı iliklerine kadar işledi. Fakih yürüdü, başını kaldırdı, göğe baktı. Ulu, son mavi kuşla küçücük ak kuş silinmiş gitmişlerdi. Yüreği yandı. Tepeden tırnağa mor çiçeğe durmuş ulu ağacın altında bekledi. Kuşlar gelmedi. Umudu üzülür gibi oldu. O kuşu görememiş, sesini bile duyamamıştı. Ama o kuşu görecekti. Baş koymuştu. Ya kuşu görecek ya da bu uğurda, bu çöllerde, bu dağlarda ölecekti. Torosları, Amanosları, Çukurova'yı dolaşmış, Fırat'ı, Dicle'yi gözlerinden döküldükleri yere kadar izlemişti. Ceren sürüleriyle birlikte çölde basmadık yer, Cudi, Zanos, Sincar, Abdülaziz dağlarında görmedik koyak, görmedik düzlük, görmedik doruk, görmedik ağaç, görmedik orman koymamıştı. Ovalar dolusu üst üste, renk renk kaynaşan kelebekler, koyaklar dolusu parlak çiçekler ve gökler, dallar dolusu kuşlar görmüş, konuksever, yürekten güreç insanlarla karşılaşmıştı.